إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين قيمتي kardeşlerim Mü'min suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle geceyi ve gündüzü yarattığını, bunlarda düşünen insanlar için, akıl sahipleri için delil olduğunu ifade etmişti. Eğer böyle bir nizam kurulmuş olmasaydı, gece ve gündüz ard arda gelmeseydi, hayat diye bir şey olmazdı. Sürekli gece olsaydı ya da sürekli gündüz olsaydı hayat olmazdı. Daima gece olmuş olsaydı mesela kış günlerinde, kış mevsiminde sürekli olarak soğuk olacak ve yeryüzünde bitkiler için, hayvanlar için, insanlar için hayat kalmayacaktı. Gecelerin şimdiki gibi 8-10 saat, 12 saat civarında değil de mesela 100 saat olduğunu düşünürseniz, bütün bitkilerin kış mevsiminde donacağını anlayabiliriz. Ya da mesela gündüzler 8-10 saat civarında olmasaydı, 100 saat, 200 saat, 300 saat gündüz olsaydı, yaz mevsiminde bir tane bitki kalmaz, kupkuru olurdu. Böyle bir nizam kurdu Allah Azze ve Celle. Gelmiş olduğumuz bu bölümde Allah-u Teala tevhidi, İslam davasını, geçmişte olan mücadeleleri anlattıktan sonra bize bu bölümde kendi nimetlerinden bahsederek tefekkür etmeye davet etmektedir. Görmediğimiz, farkında olmadığımız ya da görüp de geçtiğimiz, düşünmediğimiz nimetleri bize hatırlatır. Gece olur, farkında mıyız? Bir nimettir. Sabah güneş doğar, farkında mıyız? Bir nimettir. İnsan bunlar üzerinde kafa yormaz. Bütünüyle kafasını dünyada daha fazla nasıl bir şeyler kazanacağına yorar. Bütün dünyası bu dünyadan ibaret olanlar, gece gündüz bunlara kafa yoracaklardır haliyle. Ama Allah Azze ve Celle bize kainata bakmayı öğretir. Kainata bakmayanlar, tefekkür etmeyenler elbette ki marifetullah'a ulaşamayacaklar. Allah'ı tanıyamayacaklar. Ve o zaman Allah'a takdir edemeyecekler. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Kainata bakmayanlar elbette ki Allah'ı hakkıyla takdir edemeyecekler. Onu koymaları gereken makama koyamayacaklar. Onu bazen insana benzetecekler, bazen insanı ilaha benzetecekler, ilahlaştıracaklar. Bir şekilde şirke düşecekler. Çünkü Allah'ı koymaları gereken yere koymamaktadırlar. Çünkü bakmamaktadırlar. Baksalardı düşüneceklerdi. Düşünselerdi Allah'ı tanıyacaklardı, marifetullah'a ulaşacaklardı. Marifetullah'a ulaşsalardı muhabbetullah'a da ulaşırlardı. Allah'ı tanıyan Allah'ı sevmez mi? O büyük gücü, o büyük ilmi, o kudreti, o rahmeti gören onu sever. Ama onu görürse sever. Onu görebilmesi ise kafa yormasıyla mümkün. Allah Azze ve Celle imanı bedava vermiyor. Öyle bir imana ulaşabilmek, düşünmekle mümkün. Tefekkür etmeyenlere Allah böyle bir iman nasip etmeyecektir. Düşünelim diye her tarafa varlıklarını dağıtmıştır. Nereye bakarsanız bakın, onun varlıklarından binlercesini, on binlercesini görürsünüz. Başınızı göğe çevirseniz de görürsünüz, yere indirseniz de görürsünüz. Sürekli olarak onun mahlukatını görürsünüz, görelim diye her tarafa dağıttı. Ta ki kıyamet gününde insanlar bir mazeret öne sürmesinler. Ya Rabbi görmedim, bilmiyordum, bana az şey gösterdin diyemesinler. Benim çevremde senin varlıklarından az vardı, o yüzden ben anlayamadım, göremedim, seni takdir edemedim, başkalarının peşinden gittim diyemesinler diye. Kainatın sahibini herkes görebilsin diye Allah Azze ve Celle görmeyenlere de burada kitabıyla bir kez daha anlatır. Hala da görmeyecek, bakmayacak, üzerinde kafa yormayacak olursa artık hiçbir haklı mazereti kalmamıştır. Artık cehennem ona layıktır. Hiçbir mazereti kalmayacak şekilde Allah sonsuz varlık yaratmıştır. Hem mazeret uydurmak isteyenlere mazeret kalmasın diye, hem de yükselmek isteyenler yükselebilsinler diye. İbrahim olmak isteyenler baksınlar yıldızlara, İbrahim olsunlar diye. Musa olmak isteyenler, yükselmek isteyenler yükselsinler diye. Sonsuz büyük bir imana sahip olmak isteyenler sonsuz bir imana sahip olsunlar diye sonsuz bir kainat yarattı. Ve bu kainatta mükemmel bir nizam meydana getirdi. O nizamı görmek istemeyenler, Allah Azze ve Celle onların kalbine zorla imanı sokacak değildir. Allah herkese iman vermek zorunda da değildir. Cennet de haktır, cehennem de, düşünmek zorunda insan. Bir lokma ekmek yiyebilmek için çalışıyor da, ebedi hayatı için kafa yormuyorsa, elbette ki bunun hesabını verecek. Allah Azze ve Celle bizi kainatına bakmaya davet eder. Sonra buyurur ki onlar nasıl çevriliyorlar bu yoldan? Nasıl başka taraflara götürülebiliyorlar? Her taraflarında Allah'ın varlıkları, bütün her taraflarını sarmış olduğu halde, gözlerinin önünde her tarafta mükemmel varlıkları görmelerine rağmen onlar Allah'ı bırakıp nasıl başka ideolojilerin peşinden gidebiliyorlar? Nasıl başka taraflara çevriliyorlar? Nasıl insanların peşine takılıyorlar da Rablerini bırakıyorlar? Demek ki onlar aslında hakikati görmek istemiyorlar. Onlar neden başkalarının peşine takılırlar? Neden ideolojilerin peşinden giderler? Çünkü haddi zatında onlar o ideolojilere de çok inandıklarından değil. Ama onlar nefislerine göre yaşamak istemektedirler. Nefislerine göre yaşamak istedikleri için nefsi arzularına hiç gem vurmayan bir ideoloji istemektedirler. Haramı olmayan bir fikir istemektedirler. farzı olmayan bir ideoloji peşindedirler. Onlara hiçbir şey emretmeyecek ve onlara hiçbir şeyi de haram kılmayacak. Onlar böyle bir şeyin peşindedirler. Ve Kur'an buyurur ki, nasıl oluyor da çevriliyorlar başka taraflara? Allah'tan başkalarına doğru nasıl döndürülüyorlar? Demek istiyor ki aslında bu onların kendi tercihleri de değil. Yani daha doğrusu kendilerinin bulmuş olduğu bir ideoloji de değil. Başkalarının bulmuş olduğu şeyin peşinden gidiyorlar. Yani Allah'a teslim olmayanlar, peygamberlere teslim olmayanlar aslında başkalarına teslim oluyorlar. Kendilerine, fıtratlarına göre, yapılarına göre, her balığa göre bir yem hazırlıyorlar bu işin ustaları. Toplum mühendisleri, her balığa göre yem hazırlamanın usulünü bilenler, o alçaklar, toplumlara yön verenler, sanki kendileri yaratmış gibi kendileri yön vermeye kalkanlar. Onlar bu şekilde her balığa göre bir yem hazırlıyorlar. Bu balıklar da o oltaya geliyorlar. Gençler için bir yem, yaşlılar için başka bir yem hazırlıyorlar. İşçiler için bir yem, tahsilli insanlar için başka bir yem. Okumuşlara ayrı, okumamışlara ayrı yemler, kadınlara ayrı, erkeklere ayrı. Kimini müzikle avlıyorlar, kimini sporla, kimini ideolojilerle avlıyorlar, kimini batıl dinlerle. Kimini İslam gibi gösterdikleri aslında İslam olmayan sahte İslamlarla avlıyorlar. Sahte İslamlar meydana getiriyorlar. Bu şekilde başka istikametlere çevriliyorlar. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği istikamete girmeyenler aslında kendi kendilerine bir istikamet tayin ettiklerini zannede dursunlar. Hakikatte onlar kendi kendilerine istikamet tayin edemiyorlar. Başkalarının tayin ettiği istikametlere yöneliyorlar. Ama kendileri karar verdiklerini zannediyorlar. Öyle zannetmek istiyorlar. Çünkü o şekilde zannederse mutlu olacaktır. Mutlu olabilmek için ben böyle düşünüyorum diyor. Aslında kendi düşündüğü falan da yok. Başkalarının dediğini söylüyor, televizyonların dediğini söylüyor, medyanın tesiri altında. Başkaları tarafından yönlendiriliyorlar. Kendi kendine yön veren bir şoför değil aslında. Arabaya yön veren şofördür. Şoför direksiyona yön verir. Direksiyon ön tekerlere yön verir. Ön teker de arka tekere yön verir. Hakikatte yönlendiren şofördür. Bunlar kendilerini şoför zannede dursunlar. Fakat aslında şoför değildirler. Bunlar aslında direksiyon bile değildirler. Ön teker bile olamamaktadırlar. Hakikatte bunlar arka tekerdirler. Birileri direksiyona yön verir. Büyük güçler medyaya yön verir. Medya ise halka yön verir. Ön tekere yani. Halk da böyle adamlara, böyle gafillere, cahillere, acizlere, halkın peşinde gidenlere yön verir. Bu şekilde aslında onlar kendi kendilerine de yön vermiş olmuyorlar. Kendi kendinin şoförü olmuyorlar. Aslında onlara başkaları yön vermektedir. Allah Azze ve Celle ona o noktaya işaret ediyor. İnsanlar öyle zannede dursunlar, hakikat öyle değil diyor. Çevriliyorsunuz, sizi birileri çeviriyor, başka istikamete götürüyor. Neden? Çünkü kutsi bir kaynağa bağlı değilsiniz. Kutsi bir kaynağınız olacak ki başka istikamete dönmeyeceksiniz. Döndürülemeyeceksiniz, sizi döndüremeyecekler. Kutsi bir kaynağınız olmazsa sizi birileri çevirir. Kutsal bir kaynağınız olmalı. O mu dedi, o halde tamam diyeceğiniz, onda hata olmaz diyeceğiniz, o benden daha iyi bilir ve o her şeyi bilendir diyeceğiniz bir kaynağınız olmalı. Yoksa akıllı bir adam gelir sizi kandırır. Zeki bir kafir gelip laf oyunlarıyla kandırabilir. Bir takım ideolojiler geliştirerek, bir takım teoriler ortaya atarak, bunun adına da bilim diyerek, bilim namına konuşuyormuş gibi profesör sıfatıyla, hakikatte kendi küfrünü konuşturur, bilimi değil. bilimin vardığı sonuçları değil, aslında kendi tahminlerini söylemektedir. Kendi istediklerini söylemektedir ama profesör sıfatıyla söylediği için millet onun dediğini bilimin tespit ettiği bir gerçek zannetmektedir. O şekilde şeytanı tarafından yönlendirilmektedir. Nefsi tarafından yönlendirilmektedir. Ve bu yönlendirilmiş olan adam da başkalarını yönlendirmektedir. Ve halk da onların eliyle yönlendirilmektedir. Her ikisi de aslında yönlendirilmektedir. Yönlendiren de, yönlendirilen de aslında yönlendirilmektedir. Yönlendirdiğini zanneden bile aslında nefsi ve şeytanı tarafından yönlendirilmektedir. Kendisi de başkalarını o şekilde yönlendirmektedir. Hem şeytanına ve nefsine uyduğu için günahkardır, hem de başkalarını başka istikametlere yönlendirdiği için. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin başkaları tarafından yönlendirilmemesi gerektiğini ifade eder. Başkaları tarafından yönlendirilmemek için de kainat kitabına bakmak yeter. Kutsi bir kaynağa bakacaksınız. Kainat insanın hızlı bir şekilde, seri bir şekilde ve kestirme yoldan imana ulaşmasını sağlar. Allah Azze ve Celle iki kitabı var. İki kitabına temas ediyor. Birinci kitabı kainat kitabıdır. İkinci kitabı ise şu elimizdeki Kur'an'dır. Birinci kitabı okumayanlar ikinci kitaptan bir şey anlamazlar. Kainat kitabını okuyacaksınız ki Kur'an'dan bir şeyler anlayabilirsiniz. Önce bu kitabı gönderen zatı kainat kitabıyla tanıyacaksınız. İkinci kitabı göndereni birinci kitapla evvela tanıyacaksınız. Onu koymanız gereken makama koyacaksınız. Kur'an'ı anlamak istiyorsanız öncelikle belirli temel bilgilere sahip olacaksınız. Bu kitabı gönderen, bu kainatı yaratan aynı. Bu kainatı yaratan aynı zamanda hakim ve melik olan bir Allah. Bu şekilde kainata baktığınız zaman onun hakim sıfatını göreceksiniz. Yalnız Halık sıfatını değil, yalnız yaratıcı olduğunu değil, aynı zamanda hikmetle hükmettiğini göreceksiniz. Aynı zamanda onun kainatın meliki, padişahı olduğunu göreceksiniz. İşte o zaman, o şekilde kitaba baktığınız zaman, Kur'an'a baktığınız zaman başka türlü bakacaksınız. Kainatı yaratanın eserini okuyorum diyeceksiniz. Sonsuz ilim sahibinin eserini okuyorum. İşte o şekilde bakanın bakmasıyla, kainat kitabını okumadan yalnız Kur'an'a bakanın bakması aynı olabilir mi? İnsan evvela bir kitabın yazarını tanımalı. Yazarı tanımayan o kitabı hakkıyla okuyamayacaktır. Herkesin yazdığı kitabın derecesi aynı olur mu? İmam-ı Azam'ın yazdığı eserle, İmam Şafii'nin yazdığı eserle normal bir yazarın yazdığı bir olur mu? Yazarın ilmi seviyesini bildiğiniz zaman o kitaba daha çok kıymet verirsiniz. İşte aynen öyle, kainat kitabını okumadan o kainatı yaratanın ilmini, kudretini, sanatını o kainatta görmeden onun ikinci kitabı olan bu kitabı okurken vermeniz gereken kıymeti veremezsiniz. Onun ilmini görmeden bu kitabı okuyanlar hakkıyla istifade edemeyeceklerdir. Allah Azze ve Celle o yüzden bize Kur'an'da sürekli olarak kainat kitabına baktırtır. Her ne kadar insanlar Allah'ı inkar etmiyorlarsa da Allah yine de baktırır. Bu ayetler Mekke'nin müşriklerine de geliyordu. Ehli kitaba da geliyordu. Bu ayetler bütün insanlığa geliyor. Onlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Putperestler de Allah'ı inkar etmiyorlardı. Allah Azze ve Celle Allah'ı inkar etmeyenlere de bunları hatırlatır. Yani biz Müslümanız zaten bunları biliyoruz değil, mesele o değil. Mekke'nin müşrikleri de bunu biliyordu. Geceyi gündüzü yaratanın Allah olduğunu Mekke'nin müşriği de biliyordu. Ebu Cehil de biliyordu, Ebu Leheb de bunu kabul ediyordu. Yalnız Ebu Bekirler değil. Ama Allah Azze ve Celle yine de bunlara temas etmeye devam eder. Çünkü insanın hakkıyla imana ulaşabilmesi bununla mümkün. Mesele sadece bilme meselesi değil. kalbe girmesiyle alakalı bir mesele. Kalbimize girebilmesi tefekkür ile mümkün. O yüzden Allah baktırıyor. Yoksa bildiğimiz şeyi bize tekrar bildirmenin bir manası yok. Ve bize şu mesajı vermek istiyor. Bu kısmın sonunda Allah Azze ve Celle Allah'ın ilah ve Rab olduğunu anlatarak bitiriyor. La ilahe illa hu diyor, ondan başka ilah yok. Demek istiyor ki ey insanlar, madem ki kainatta ondan başkası yoksa, ondan başka bir yaratıcı ve idare eden yoksa, o halde sizi idare eden de o olmalı, ilahınız o olmalı. Sadece yaratıcınız değil, kim yaratıcıysa Rab olan da o olmalı, kanun koyan da o olmalı, itaat edilecek makam da o olmalı. Yoksa insanlara bildikleri bir şeyi tekrar etmek için söylemiyor bunları. Herkes biliyor Allah'ın geceyi gündüzü yaratan olduğunu. Herkes biliyor, ateistlerin dışında herkes kabul ediyor. Daima Kur'an şirk üzerinde durur, ateizm üzerinde pek durmaz. Çünkü ateistler her zaman azdır, şu kainat tesadüfen olmuştur diyecek kadar aptallaşanlar her zaman azdır. Bir çay bardağı bile kendi kendine olmazken, hiçbir akıllı insan bunu söylemezken, duvardaki bir noktayı bile mutlaka oraya koyan bir el vardır, bir kalem vardır derken, her akıllı insan şu kainat kendi kendine olmuştur, şu mükemmel varlıklar kendi kendine olmuştur diyecek kadar hakka karşı kör olanlar azdır. O yüzden Kur'an onlar üzerinde çok durmaz. Ama Allah Azze ve Celle bunları bize hatırlattıktan sonra ondan başka ilah yoktur der. Yani madem ki yaratıcı odur, o halde ondan başkasının dediği de olmamalıdır. Bize onun için bu gerçeği hatırlatır. Bir memleketin sahibi kimse, yani onun dediği olmalı demek ister. Madem ki bu memleketin, bu dünya denilen memleketin, bu kainatın sahibi madem ki odur, o halde neden başkalarının peşinden gidiyorsunuz? Neden sizi başkaları başka taraflara çevirebiliyor? Kutsi bir kaynağınız olsaydı başka taraflara dönmeyecektiniz. Ayetleri inkar edenler buyuruyor, başka taraflara çevrilirler. Demek ki başka taraflara çevrilmelerinin sebebi ayetler inkardır. Allah'ın onlara kitap gönderdiğini inkar ediyor olmaları. Kitabın gönderildiğini inkar edince başka tarafa çevrilmeleri mümkün olmaktadır. Demek ki kitabı kabul ederse başka tarafa çevrilmez. Gelin görün ki bugün kitabı kabul ettiği halde neyi kabul ettiğini bilmeden kabul edenler, kitaba iman ediyorum dediği halde nasıl bir kitaba iman etmesi gerektiğini bilmeyenler, Allah'ın ayetlerini kabul ettiği halde başka taraflara çevrilenler var. Allah Azze ve Celle burada Allah'ın ayetlerini inkar edenler başka taraflara çevrilirler buyuruyor. Çünkü onların bir kutsalı yoktur. Kutsalı olmadığı için de başka tarafa çevrilmeleri mümkündür. Çünkü onları sağlam olarak bir yerde tutan bir inançları yoktur. Akıllı bir adam gelip onu kandırabilmektedir. Çünkü sağlam bir yere bağlanmamıştır. Ama gelin görün ki Allah'ın ayetlerini kabul ettiğini iddia edenler de bugün başka taraflara döndürülüyorlar. Demek ki bunlar hakikatte Allah'ın ayetlerini anlayarak, bilerek kabul etmiyorlar. Anlasalardı Allah bu kitabı gönderendir ve bu kitaba uymak zorundayız, bu şekilde anlasalardı, kim ne derse desin başka istikametlere dönmezlerdi. Allah'ı hakim olarak ve melik olarak görselerdi, o zaman başkalarının gösterdiği istikametlere dönmezlerdi. Demek ki başka istikametlere dönenler, Allah'ın varlığını kabul etseler bile, bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu kabul etseler bile, demek ki kitabın niçin geldiğini anlamadan kabul etmektedirler. Allah Azze ve Celle kitabında buyurur ki: "Huvellezi enzele aleykel kitabe bil hak." Sana bu kitabı Allah hak ile indirdi. Ey Resulüm, biz sana bu kitabı hak ile indirdik. Neden indirdik? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye. Başka bir şey için sana indirmedik bu kitabı. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye bu kitap hükmetmek için gelmiş yani. Böyle olduğu halde insanlar kitabı kabul ettiklerini söyleseler bile başka istikametlere dönerler. Çünkü aslında bu kitabın hükmetmek için geldiğini anlamamaktadırlar. Bu kitabı sadece namaz için geldiğini düşünenler, ibadetleri veya güzel ahlakı anlatmak için geldiğini düşünenler, bu kitabın hayatımıza, gerek ferdi hayatımıza, gerek ailevi hayatımıza, gerek içtimai toplumsal hayatımıza karışacağına inanmayanlar, bu şekilde bir kitaba inananlar, sadece ibadeti ve ahlakı anlatan bir kitaba inananlar, hayatımıza karışan, para kazanmamızdan tutun harcamamıza, evlenmemizden boşanmamıza kadar, devlet hayatınızdan ferdi hayatınıza kadar, vereceğiniz cezalara kadar her şeyinize karışan bir kitap. Böyle bir kitaba inanmayanları elbette ki bir takım zeki toplum mühendisleri başka istikametlere sevk edecektir. Mesela nasıl bir kitaba inanmakla alakalı. Bu şekilde bir kitaba inanmıyorsa elbette ki başka istikametlere döndürülür. Allahu'l-lezi ce'ale lekumul erde karara. O Allah öyle bir Allah ki sizin için yeryüzünü karar yeri kıldı. Sizin için yeryüzü bir karar yeri. Yani varıp duracağınız, sükunet bulacağınız, sarsıntısız bir şekilde durabileceğiniz bir mekan olarak kıldı. وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ Gökyüzünü de bina olarak kıldı. Gökyüzünü de sizin için bir tavan yaptı, bir çatı yaptı. وَصَوَّرَكُمْ Ve sonra sizi de şekillendirdi, size bir şekil verdi. فَاَحْسَنَ سُوَرَكُمْ Ne güzel sizi şekillendirdi. Ne kadar güzel bir şekil verdi. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Ve sonra sizi tayyip olan şeylerle rızıklandırdı. Hayvanların yedikleri gibi değil, sizi daha temiz şeylerle rızıklandırdı. Şükredesiniz diyem. Zalikumullahu rabbukum. İşte bu sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Fetebarekallahu rabbul alemin. İşte o Allah, Rabbul alemin olan Allah ne kadar yücedir ve mübarektir. Allah azze ve celle bize verdiği nimetleri sayıyor yine. Bu bölüm devam ediyor. O Allah öyle bir Allah ki sizi yeryüzünde karar kılmanızı sağladı. Sarsıntıya uğramıyorsunuz. Olduğunuz yerde rahat rahat durabiliyorsunuz. Size böyle bir nizam verdi. Eğer öyle olmasaydı o zaman nasıl karar kılacaktınız? Nasıl mesela binalar yapacaktınız? Nasıl ayakta durabilecektiniz? Sürekli bir sarsıntı hali olsaydı. Ara sıra depremler oluyor diyeceksiniz. Hani yeryüzü karar yeriydi, hani bir makar idi. Hani yeryüzü böyleydi, hani sarsılmazdı. Allah Azze ve Celle başka ayetlerde yeryüzünde sarsıntıya uğramamanız için dağları kıldık buyuruyor. Dağları kazık gibi çaktık. Vel cibale evtâde, o cibali, o dağları bir evtâd olarak kazıklar halinde çaktık ki sallanmayasınız diye, yani dağların yaratılma sebebi. Allah Azze ve Celle bu şekilde bize yeryüzünün bir karar yeri olduğunu, buranın burada bir medeniyet meydana getirebilmemiz için bu şekilde yaratıldığını ve insanın güzel bir şekilde yaratıldığını, insana uygun bir dünyanın meydana getirildiğini ifade ediyor. Size yani daha yaratılmanızdan evvel güzel, uygun bir mekan yaratıldı. Sizin yaşayabileceğiniz şekilde bir yer yaratıldı. Demek ki sizi yaratan da aynı, dünyayı yaratan da aynı. Demek ki yerdeki bitkilere su lazım olduğu zaman gökyüzü yağmur indiriyorsa demek ikisini idare eden de aynı.
Eğer yeryüzünde hayatın olabilmesi için dünyanın dönmesi gerekiyorsa, gece gündüz olması gerekiyorsa, demek ki dünyayı döndüren de aynı, buradaki varlıkları yaratan da aynı. Yoksa bana ne derdi, yeryüzündeki varlıklardan kim yarattıysa o onları idare etsin. O onlara hayat versin, o onlara su göndersin, rızık versin derdi. Demek her ikisinin de rızkını veren bir zattır. Demek başkası yok. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bize kainatta bir nizamın olduğunu ve bu nizamın bir el tarafından idare edildiğini, aksi halde kargaşanın olacağını, yeryüzünü yaratan başkası olsa, gökleri yaratan başka olsaydı, bu nizam sağlanamazdı, yerle gök arasında bir uyumsuzluk olurdu. Hayvanlar arasında bile bir denge var, demek hepsini yaratan aynı. Hepsinin rızkının verilebilmesi için onlara uygun özellikler verildi. Hepsine uygun bir hız verildi. Değişik değişik özellikler verildi. Dünya hayatında belli bir süre yaşayabilmesi için ve tamamen başıboş bırakılmadılar. Çoğalmaları da başıboş değil. Hepsi belli bir plan dahilinde. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ Bir şeyi Allah indiriyor ama nasıl indiriyor? Bir kaderi maluma göre, belli bir ölçüye göre indiriyoruz buyuruyor. Rastgele bir indirme yok. Hayvanların sayısı rastgele değil. Aldığımız havanın oksijeniyle azotunun ayarlanmasını yapan aynı zattır. İnsanı yaratanla havayı yaratan aynı olmasaydı bu hava insana uygun olmazdı. %21 oksijen, %78 azot var ise demek ki böyle gerekiyormuş insan vücudu için. Demek ki aynı zat tarafından yaratılıyor ve aynı zat tarafından idare ediliyor. Allah Azze ve Celle eğer böyle bir nizam kurmuş olmasaydı o takdirde nasıl bir hayat olurdu? Eğer daima mesela sarsıntılar olsaydı şu gördüğünüz kara dediğimiz yerler, şu toprak parçaları hakikatte bir karpuz düşünürseniz, karpuzun kabuğu ve onun içini düşünürseniz, toprak dediğimiz şu kaya tabakaları, karpuzun kabuğu gibi bir şey. Nasıl ki karpuzun içi kırmızıysa, dünyanın içi de öyle kıpkırmızı. Ateş var içerisinde. Lavlar var, mağma tabakası var. Bazen yanardağlardan fışkırıyor, görüyorsunuz. İşte dünyanın içinde şu an onun üzerindeyiz. Allah Azze ve Celle bizi onun üzerinde besliyor, onun üzerinde yaratıyor, onun üzerinde rızıklandırıyor. Dolayısıyla bizim şu kara dediğimiz şeyler mamanın üzerinde yani. Yani adeta denizin üzerinde bir gemi gibi dünyadaki o kara dediğimiz yerler. Denizin üzerindeki gemi sabit durabiliyor mu? Sürekli olarak dalgalar var, sürekli gemi sallanıyor, az da olsa sallanıyor. Ne kadar büyük bir gemi olursa olsun mutlaka sallanıyor. Gemi sallanmasın diye demir atıyorlar hani, sürüklenmesin diye demir atıyorlar ya. Aynen öyle Allah Azze ve Celle de dağları bu şekilde bir demir gibi, geminin demir atması gibi dağlar, dünyanın o kara dediğimiz yerlerin sarsıntıya uğramaması ve o mamanın üzerine çok hareket etmemesi, uzaklaşmaması için o dağlar sabitleme görevi görsün diye kazık gibi çakıldılar. Biz dağların yukarısını görüyoruz. Dağların görünen kısmını görüyoruz sadece. Bir o kadar da daha da fazlasıyla altında var. Adeta mağma tabakasının içerisine saplanmış bir vaziyette. Mağmanın üzerinde karanın hareket etmemesi için, sağa sola gitmemesi için ve sürekli olarak sarsıntı olmasın diye küçük bir deprem olduğu zaman bile evler yıkılıyor, insanlar ölüyor. Ya bu durum daima olsaydı, Allah Azze ve Celle yeryüzünü karar yeri kılmasaydı, ara sıra olan bu durum bir şey ifade etmez çünkü hüküm çoğunluğa göredir. Akla böyle bir soru gelirse yani, hani yeryüzü karar yeriydi? Hani yeryüzünde sabit olunacaktı ama depremler oluyor. Haddi zatında o depremler çok nadir olmaktadır. Ekseriyetle karar devam etmektedir. ekseriyetle karar devam ettiğine göre o halde dünya karar yeridir. Çünkü hüküm ekseriyete göre verilir. Ayrıca o depremler oluyorsa bile yine insanların günahı sebebiyle oluyor. Allah Azza ve Celle وَاِذَا اَسَابَكُمْ مُصِيبَتٍ مِنْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Sizin başınıza musibet nev'inden her ne geliyorsa, ama deprem, ama sel, ama bir başka, her ne musibet size uğruyorsa, isabet ediyorsa sizin kazandığınız günahlar sebebiyle. وَيَعْفُ عَنْ كَسِيرٍ Ve Allah çoğunu da bağışladığı halde, günahlarınızın da çoğunu bağışlıyor. Buna rağmen, demek ki aslında yeryüzü karar yeridir. Eğer bir takım musibetler oluyorsa bu insanların kendi kazandığı günahlar sebebiyledir. Allah Azze ve Celle bu tür azapları anlattıktan sonra Kur'an'da helak edilmiş olan milletleri, ama depremle, ama tufanla, ama başka bir şekilde helak edilmiş olan milletleri anlattıktan sonra fe'tebiru buyuruyor. فَاَتَبِرُوا يَا اُولِ الْاَبْسَارِ Ey basiret sahipleri, ey akıl sahipleri, akıl gözüne sahip olanlar, ibret alınız. İbret alınız, aynısı sizin de başınıza gelir. Dolayısıyla bu olanlar, bu tür musibetler, bunlar aslında insanın kendi günahları sebebiyle olduğuna göre, yeryüzünün karar yeri olmasına engel değildir. Yeryüzü yine karar yeridir. Yine yeryüzünde bir sükunet vardır. Ekseriyetle yeryüzünde bu sükunet devam etmektedir. İnsan hayatında ya bir deprem görür ya hiç görmez. Genel olarak karar devam etmektedir. Ve eğer o karar olmasaydı, yeryüzünde o sükunet olmasaydı hayat nasıl olacaktı? Hiçbir şey yapamayacaktık, ayakta bile duramayacaktık. Şimdi şu binanın sallandığını bir düşünün, ayakta bile duramazsınız, düşersiniz. Bir kayığın içerisinde ayakta duramıyor insan. Aynı şekilde mağma tabakasının üzerinde, bu dünyanın üzerinde duruyoruz. O kara mağmanın üzerinde, biz de onun üzerinde, ama sükunet var. Çünkü Allah Azze ve Celle dağları kazık gibi çaktı ve onun çok sarsıntı geçirmesini bu şekilde engelledi. Bize bunları Kur'an 14 asır evvel söylüyor. Bunlar daha yeni yeni keşfediliyor. Dağların o görünen kısmı kadar, bir o kadar da aşağıda olduğu ve o toprağın, o kayaların, mağmanın üzerinde durduğu daha yeni yeni tespit ediliyor. Ve dağlar olmasaydı sarsıntı olacağı daha yeni yeni bilim tarafından tespit ediliyor. Bunları Hazreti Muhammed'in bilmesi mümkün müydü? Sallallahu aleyhi ve sellem, onun bunları bilmesi mümkün değil. Ümmi olan bir insan, bırakın ümmi olan o günün en bilgili insanı bile bunlar bilmiyordu. Bunlar daha yeni son asırda tespit edildi. Birçok bilgiler daha son 30-40 yıldır tespit edildi. Allah Azze ve Celle 14 asır evvelden haber ediyor. Allahüllezî ceale lekumul erde karara. O Allah öyle bir Allah'tır ki yeryüzünü sizin için karar yeri kıldı. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً Gökyüzünü de bina olarak, çatı olarak kıldı. Bir başka ayette sakfu mahfuz buyurur. Sakfu mahfuz, korunmuş olan tavan yani. Korunmuş olan bir çatı, gökyüzü bu şekilde kılındı. Yeryüzünü Allah bir firaş olarak, bir yatak olarak, bir döşek olarak kıldı. Kur'an başka bir yerde öyle buyuruyor. اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً O Allah öyle bir Allah ki yeryüzünü sizin için bir yatak, bir döşek kıldı. Döşek yumuşak olur. Yani demek isteniyor ki şu toprağın altında bir yumuşaklık var. Yumuşak bir şey var toprağın altında. Yani mağma tabakasına belki de işaret ediyordu. Çünkü yeryüzünü sizin için döşek kıldı buyuruyor. Döşeğin astarının, o kumaşının altında bir yumuşak pamuk olur ya da yay olur ya da sünger olur, her neyse. Yumuşaklık vardır yani o döşeğin altında. Şu toprağın altında ise aslında kayalar var. Yumuşak değil aslında kaya. Allah Azze ve Celle ise size döşek kıldık buyuruyor. Mağma tabakasını belki de kastediyor. Bu gördüğünüz toprağın ve kayanın altında yumuşacık ama aslında ateş olan bir mağma tabakası var. Size Allah yeryüzünü bir döşek kıldı, gökyüzünü de bina kıldı, bir sakf-ı mahfuz olarak, korunmuş bir tavan olarak sizi havadan koruyor yani. Yeryüzünden sizi koruduğu gibi şu 20-30 kilometre kalınlığındaki tabaka, toprak ve kaya tabakası olmasa, onun altı ateş, mağma tabakasının üzerindeyiz. O 20-30 kilometrelik tabaka bizi koruyor ateşten. Yani aslında bir cehennemin üzerinde oturuyoruz. Nasıl ki bizi aşağıdan koruyorsa yukarıdan da koruyor. Semayı da bina kılmış, sakf-ı mahfuz olarak, korunmuş bir tavan olarak kılmış. Yaklaşık 10 bin kilometrelik bir atmosfer tabakası yani. Şu bulunduğumuz yerden itibaren 10 bin kilometrelik bir atmosfer tabakası. Bunun yaklaşık 12 kilometresinden mevsimler cereyan ediyor. Onun ötesinde Allah Azze ve Celle bir sürü gaz tabakaları üst üste 10 bin kilometre kalınlığında. Neden bu atmosfer tabakasını kıldı? Allah Azze ve Celle bize gökyüzünün bir tavan olduğunu ifade ediyor. Bu ifade boşuna söylenmiyor. Başka ayetlerde korunmuş bir tavan diyor. Korunuyorsunuz yani, uzaydan size sürekli olarak bombardıman ediliyor aslında. Başka yıldızlardan arta kalan kaya parçaları, uzay boşluğunda milyarlarca milyar, o kadar küçük taşlar var ki, bir kısmı küçük, bir portakal büyüklüğünden, bir kısmı daha küçük, bir kısmı şu masa büyüklüğünde, bir kısmı şu bina büyüklüğünde, bir kısmı Türkiye büyüklüğünde kayalar, taşlar, meteorlar var. Bu meteorlar eğer şu atmosfer tabakası olmasaydı üzerimize mermi gibi yağacaktı. Saniyede 1800 kilometre hızla giriyor atmosfere. Saniyede 1800 kilometre, saatte değil. Mermiden daha hızlı, saniyede 1800 kilometre hızla giriyor atmosfere. Atmosfere girdiği anda yanıyor. Gaz tabakasına sürtünme esnasında o cisimler yanıyor, parçalanıyor ve dünyaya düşmüyor. Bazen çok büyük olanlar bundan 40 bin sene evvel Arizona'ya düşmüştü. Yapılan incelemeler 40 bin senelik olduğunu söylüyor. Arizona'ya düşen o büyük taş, 1300 kilometre çapında olan o büyük taş, 175 metre yeryüzünde bir oyuk meydana getirmişti. Ondan sonra düşen bir başka taş, 100 kilometre çapında bir taş, yani atmosfer tabakasının parçalayamadığı bir taş. Allah Azze ve Celle büyük taşların atmosfere girmesine izin vermiyor. Uzmanlar genellikle diyorlar 10 bin yılda bir tane düşüyor büyük taş. Arizona'ya düşen gibi 10 bin yılda, 20 bin yılda bir tane düşüyor. Ve bunlardan bir tanesi 100 kilometre çapındaydı. 100 kilometre çapında düşen bu taş yeryüzünü deldi ve mağma tabakasına kadar ulaştı. Kağıt yırtar gibi yırttı. 20-30 kilometre toprağı ve kayayı kağıt gibi yırttı. Çünkü saniyede 1800 kilometre hızla geliyor. Bu kadar büyük bir hızla gelince hiçbir şey dayanamıyor önünden. Bulunduğu toprağın nemine göre, çarptığı yerin durumuna göre, kendisinin ucunun sivriliğine göre, çapına göre o kadar büyük bir, derin bir çukur meydana getiriyor. Yumuşak bir yere isabet ettiyse, o zaman elbette ki ta mağma tabakasına kadar ulaşıyor ve yırtıyor ve oradan mağma fışkırıyor. Yanardağ gibi adeta oradan mağma fışkırmaya başlıyor. Allah Azze ve Celle'nin rahmetine bakın ki böyle bir olayın sürekli olmasına izin vermiyor. Hakikaten dünya kendisine doğru çekiyor bütün cisimlerin. Uzaydaki, uzay boşluğunda gezen o meteorları kendine doğru çekiyor. Fakat Allah o büyüklerin dünyaya yaklaşmasına müsaade etmiyor. Çünkü böyle bir tane düşse bir şehire, bir düşünün. 1300 kilometre çapında bir taş. Yani öyle bir taş ki buradan ta İstanbul'a kadar, Trakya'ya kadar, o kadar büyük bir taş. Bu kadar büyük bir taşın bir şehre düştüğünü, bir memlekete düştüğünü kabul edin. Türkiye'ye düştüğünü kabul edin mesela. Türkiye diye bir şey kalır mı? Allah Azze ve Celle böyle bir olay daha insanoğlu dünyada çok yokken, sayıları azken meydana getirdi. 40.000 sene evvel böyle bir olay yarattı ve insanların olmadığı bir bölgeye o taşın düşmesini takdir etti. Eğer insanların yaşadığı bir bölgede olacak olsa ne olurdu insanlığın hali? Ona işaret ediyor. Sizi Allah gökyüzünden muhafaza ediyor. Altınızdan da koruyor, üstünüzden de koruyor. Sizi her taraftan koruyor. Size nimetlerini hatırlatıyor. Farkında değilsiniz. Siz çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. O arada neler neler idare ediliyor. Mevsimler geliyor, gece oluyor, gündüz oluyor. Oksijen miktarı ayarlanıyor. Azot oksijen dengesini koruyor. Hayvanların sayısı ayarlanıyor. Yağmurlar planlanıyor. Her şey planlanıyor. Bitkilerin sayısı planlanıyor. Onlara gerekli olan oksijen hesaplanıyor. Ne kadar su gerekiyor, o kadar yağmur geliyor. Her şey planlanıyor. Nasıl ki biz farkında değiliz ama ben şu anda konuşurken mesela beynim ne kadar çalışıyor, elim hareket ediyor, kalbim çalışıyor, bağırsaklarım çalışıyor, böbreklerim çalışıyor, dalağım çalışıyor. Vücudumdaki kaç bin kilometre uzunluğundaki damarlarda kan hareket ediyor. Ben farkında bile değilim. Siz farkında değilsiniz. Her şey idare ediliyor, her şey yönlendiriliyor ama insan farkında bile değil. Hiç ses bile yok. Her şey idare ediliyor. Hava temizleniyor, bir ses yok. Yeryüzünde bir sürü pislikler yok ediliyor. Toprağa dönüştürülüyor, bir ses yok. Vücut çalışıyor, kalp çalışıyor, damarlar çalışıyor, her şey çalışıyor. Bir ses yok. Nasıl bir nizam kurulmuş? Allah Azze ve Celle gökyüzünü sizin için bina kıldık buyuruyor. Bir çatı yaptık. O çatı olmasaydı zararlı ışınlardan da kendinizi koruyamazdınız ve hepiniz kanser olurdunuz. Eğer o 10 bin kilometrelik atmosfer tabakası olmasaydı, güneş ışınları olduğu gibi size gelseydi, o zaman yeryüzünde hayat diye bir şey kalmazdı. Hem o güneş ışınlarının ısısını, hararetini azaltıyor. Hem de zararlı ışınlarını temizliyor. Süzgeç görevi görüyor. Bu şekilde insana faydalı hale getiriyor. Yeryüzündeki bitkilere uygun hale getiriyor. O bitkiler için hangi hararet gerekiyorsa o harareti ayarlıyor. Demek ki güneşi yaratan da, mesafeyi ayarlayan da, dünya güneş arası 150 milyon kilometre. Demek mesafeyi ayarlamış. Demek ki 10 bin kilometrelik bu atmosfer tabakasını ayarlanmış insana uygun bir ısının meydana gelebilmesi için. Hayvanlara, bitkilere uygun bir ısının meydana gelmesi için. Demek hepsini yaratan aynı zattır. Çünkü bir kanunla hepsi idare olunuyor. Ve hepsi arasında bir bağlantı var. Güneş oradan buraya ışınlarını gönderiyor. Mesafe eğer ayarlanmasaydı ne olurdu? Eğer atmosfer tabakası olmasaydı ay gibi olurduk. Ayın dış yüzeyi adeta makineli tüfekle taranmış gibi delik deşik. Çünkü ayın dış yüzeyinde dünyadaki gibi bir atmosfer tabakası yok. Dolayısıyla uzaydan gelen meteorlar olduğu gibi aya çarpıyor. Makineli tüfekten çıkan mermiler gibi sürekli aya çarpıyor. Ve ayı delik deşik ediyor. Eğer dünyada öyle olmuş olsaydı hayat olmazdı. Ve ayın güneş vuran tarafı 135 dereceye ulaşırken Güneş vurmayan tarafı da -170 dereceye kadar düşüyor ısısı. Ne güneş vuran tarafında yaşayabilirsiniz, ne de güneş vurmayan tarafında yaşayabilirsiniz. Allah Azze ve Celle dünyayı öyle bir yaratmış ki, dünya dönüyor ve her tarafına da güneş vurduğu halde, her tarafında da hayat mümkün oluyor. Demek ki, döndüren de odur, ısıyı ayarlayan da odur, güneşin hararetini ayarlayan da odur, mesafeyi ayarlayan da odur, yoksa çelişki olurdu. Yoksa güneş buradaki bitkiyi, insanı düşünmezdi. Yoksa yağmur bitkileri düşünmez, yağmıyorum derdi. Yağmuru gönderen başkası olsaydı göndermiyorum derdi. Bitkiler benim değil ki, insanlar, hayvanlar benim değil ki derdi. Yağmur benim, ben yağmuru vermiyorum derdi. Aynı zat olmasaydı, göklerde ve yeryüzünde fesat olurdu, kargaşa olurdu, çarpışmalar olurdu. Aynısı, aynı zat olduğu için, hepsini idare eden tek bir ilah olduğu için bu kargaşayı görmüyoruz. İnsan bunları düşünse kendisi anlayamaz mı? Bilim adamı olmaya da gerek yok. Ne oksijeni bilmeye gerek var, ne karbondioksiti. Ne galaksileri bilmeye gerek var, ne yeryüzündeki bitkilerin alimi olmaya gerek var, ne zooloji alimi olmak şart, ne biyoloji. İnsan baksa bile bunları hisseder. O işin alimi kadar bilemez tabii ki. Bir biyoloji alimi kadar elbette bilemez, bir tıp alimi kadar elbette tanıyamaz insanı veya bitkiyi. Ama şöyle bir baksa, şu kadar varlıklara baksa, insan bu kudreti görebilir. Allah Azze ve Celle bu ilimler yokken de insanlar öyle bir imana ulaşsınlar diye herkesin görebileceği şekilde yarattı. Sadece alim olanların anlayacağı şekilde yaratmadı. Alim olmayan da yüksek bir imana ulaşabilsin diye. Herkes tıp alimi mi olacak? Herkes biyoloji alimi mi olacak? Herkes İslam alimi mi olacak? Herkes bir alanda uzman olabilir mi? Olamayacak, ama ona da iman lazım. Allah Azze ve Celle onun için, herkesin imana ulaşabilmesi için her tarafa varlıklarını yarattı. İnceliklerinin, tafsilatının, detayını bilemesek bile yine de şu havayı çektiğimiz zaman anlayabiliriz. Bu havayı yaratan da, beni yaratan da aynı, bana uygun yaratmış. Anlayabilirim, elmayı yaratan da, beni yaratan da aynı, bana uygun yaratmış. Anlayabilirim. Her şey bir zatın kontrolü altında, bunu anlayabilirim. Bir alanda uzman olmak da gerekmiyor. Onun için birileri kalkıp, ben uzman değilim ki dememeli. Şöyle bir baksa yeter, ibret nazarıyla baksa, bir çiçek nasıl oluşuyor, ne kadar güzel bir çiçek, bir kuş ne kadar güzel, ne kadar özellikleri var. Bir tüyüne baksanız, bu tüyde nice özellikler var. Kışın soğukta biz böyle elbiseler giydiğimiz halde, üşüdüğümüz halde o kuş üşümüyor. O tüyde ne var ki? Dışarıda ömrü geçiyor, yağmurun altında kalıyor. Bir tüyün üzerinde insan kafa yorsa, o işin alimi olmasına da gerek yok. Yine de anlayacaktır. Allah Azze ve Celle bütün bunlara rağmen yine de bizi hatırlatıyor. O Allah öyle bir Allah ki, yeryüzünü karar kılasınız diye yarattı. Sizin için karar yeri kıldı. Gökyüzünü de sizin için bina kıldı. Eğer gökyüzünde bu atmosfer tabakası, şu gök dediğiniz şey, şu gaz kütlesi yani 10.000 kilometre olmasaydı, güneşin ışınları aynen size sirayet etseydi ne yapacaktınız, nereye kaçacaktınız? Gece gündüz olmasaydı, hep gece olsaydı, hep gündüz olsaydı hiçbir varlık olmazdı. Yahut da oksijen az olsaydı hayat olur muydu? Oksijen %21 değil %51 olsaydı hayat olur muydu? Olmazdı. Bunları kim ayarladı? Bu %21'i kim tespit etti? Bu %78 azotu kim karar verdi? Besbelli ki bir hesap var bu işte. Allah Azze ve Celle kendi kudretini ve ilmini bize hatırlatıyor. İnsanlar bunları az çok biliyorlar. Fakat üzerinde düşünmüyorlar. Allah düşünmemizi istiyor. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ Ve sonra size şekil verdi. Ne güzel şekil verdi. Çenenizi açıp kapadığınız zaman boşluk kalmıyor. Besbelli ki mükemmel bir hesap yapılmış. Bir diş yapıyor, diş doktoruna kadar hesap kitap yapıyor. Allah'ın yaptığına bakarak yapıyor, kendi de yapmıyor. Nasılsa ona benzetiyor, buna rağmen bir kağıt koysanız, en ufak bir hata yaptığında bir kağıdı hissedersiniz. Bir kağıdın kalınlığı kadar dişinizi doldururken mesela doktorlar, dişinizi doldururken doldurduktan sonra fazla olan kısmını tıraşlarken bir kağıt koyarlar, bas derler. Hissediyor musun, hissetmiyor musun? O kağıda bakaraktan fazla olan kısmını tekrar tıraş ederler. Bir milimetrenin onda biri, ellide biri kadar bir hata olsa çenenizi kapatmakta zorlanırsınız. En küçük bir planlama hatası olsa yemek yiyemezsiniz. Allah Azze ve Celle her şeyi bir ölçüye göre yaratıyor. Kulağın her şeyi duymasını istememiş. Her şeyi duysaydınız çıldırırdınız. Her şeyi görseydiniz hiçbir zaman mutlu olamazdınız. Hep ağlar dururdunuz. Hep üzüntülü olurdunuz. Dünyanın her tarafında olanı biteni her daim görseydiniz, duysaydınız. Bütün sesleri duysaydınız. Nasıl olurdunuz? Çıldırmaz mıydınız? Verilen özellikler belli bir kurala göre, ölçüye göre verilmiş. Ne fazla ne eksik, hayatımıza gerektiği kadar verilmiş. Ne kadar mesafedekiler duymamız gerekiyorsa o kadar duyma özelliği verilmiş. Ne kadar mesafedekileri görmemiz gerekiyorsa o kadar verilmiş. Allah Azze ve Celle her şeyi bir kadere, maluma göre indiriyor. Belli bir ölçüye göre indiriyor. Rastgele indirmiyor. Bu onun ilmini gösteriyor. Eğer Allah isteseydi her şeye bir anda ol derdi. Ve kainatı böyle kademelerden geçirmezdi. Ama insanlar o zaman Allah'ın ilmini görmemiş olurlardı. Çocuk mesela önce insan anne karnında bir nutfe, sonra alaka olmasaydı, sonra büyümeseydi, doğmasaydı, doğduktan sonra yavaş yavaş büyümeseydi, biz Allah'ın ilmini o zaman nasıl görecektik? Allah Azze ve Celle kendi ilmini bu şekilde gösteriyor bize. Her şeyin büyüdüğünü görüyoruz. Kimisi yaratılıyor, kimisi ölüyor. Ve Allah sürekli olarak ilmini gösteriyor. Yaşlanıyoruz. Bir kısım insanlar doğuyor. Yeni çocuklar doğuyorlar. Her gün doğanlar var, ölenler var. Daima hayat değişiyor. Devamlı mevsimler ard arda geliyor. Eğer böyle olmasaydı Allah ilmini nasıl gösterecekti? Yaz olacak, kış olacak ki Allah ilmini gösterecek. Gündüz olacak, gece olacak ki Allah ilmini gösterecek. Azotu, oksijeni ayarlayacak ki insanlar bunu görecek ve Subhanallah diyecek. Allah böylece ilmini göstermiş olacak. Yani Allah Azze ve Celle ilmini göstermek için de aynı zamanda bu şekilde yaratır. İnsanları, insanlara nimetlerini göstermek için de böyle yaratır. Bu şekilde insan hem onun ilminin farkına varır, hem de ona şükretmesi gerektiğini anlar. Ve hem de aynı zamanda ben onun kadar bilemem madem ki, kimse de bilemez. Böyle bir ilmin, kudretin karşısında o halde eğilmek lazım der. Ve ona secde etmesi gerektiğini anlar. Böyle bir ilmin karşısında konuşulamaz der. O ne diyorsa öyle olmalı der. Ve ona itaat eder, başkalarına itaat etmez. İşte bunların anlatılmasının sebebi, hikmetleri bunlar. sizi temiz olan şeylerle rızıklandırıyor. Hayvanlar sizin artıklarınızı yiyorlar. Ve razakakum mine tayyibat. Sizi tayyip olan şeylerle, temiz rızıklarla rızıklandırıyor Allah. Çünkü Allah sizi şerefli olarak yarattı. İnsana bazı şeyleri haram kıldı. Haram kılınan şeyler insanın şerefine uygun olmayan şeyler. İçki gibi, domuz gibi, leş gibi, kan gibi bir takım şeyler haram kılındı. Bunlar insanın şerefine uygun değildi. O yüzden haram kılındı. Leş yemek şerefli bir varlığa yakışmaz. Domuz yemek şerefli bir varlığa yakışmaz. İçki içen insan şerefini kaybedecek hareketler yapar. Kendisiyle alay ettirir, herkese küfrettirir. Onun için şerefli olan bir varlığın şerefini koruyabilmesi için bu gibi haramların tayin edilmesi lazımdı. Çünkü Allah insana şeref verdi. İnsanı yeryüzünde kendi halifesi olarak yarattı. İnsana kendi ruhundan üfledi. Dolayısıyla kendi ruhundan üflemiş olduğu ve halifesi olarak yarattığı bir varlığın şerefini korumak istiyor. Neden derler hani bazıları? Neden şunları haram kıldı? Senin şerefini korumak için. Neden şunları haram etti? Neden bunları farz kıldı? Bizim ibadetimize ihtiyacı mı var? Hayır, yok da senin ihtiyacın var. Şerefli bir varlık olarak kalabilmen için Allah ile irtibatını koruman lazım. Onun için hem nankör bir varlık olmaman için de öyle gerekiyor. Yoksa nankör olmuş olursun. Bir bardak su veren insana bile eline sağlık diyorsun, teşekkür ediyorsun da seni yaratan ve sana bütün kainatı senin emrine veren, her şeyi sürekli idare eden, sen alacağın havayı sana ayarlayan, miktarlarını ayarlayan, sen yiyeceğin yiyecekleri sana gönderen, senin dişine göre yaratan, senin vücudunun ihtiyaçlarına göre A vitaminini, B vitaminini, C vitaminini yaratan, ona teşekkür etmen gerekmiyor mu? Neden bunları farz kıldı? Bizim ibadetimize ihtiyacı mı var? Yok da senin var. İnsan olman için var. Nankör olmaman için var. Şükretmiş olman için var. Birisine bir su versen sağ ol demesini bekliyorsun. Sen bekliyorsun da Rabbinin beklemesini neden anlamak istemiyorsun? O da senden bekliyor. Hem de senin insan olman için böyle gerekiyor. Başka türlü nasıl insan olacaksın? Bir bardak su verene sağ ol demeyen insan mıdır? Teşekkür etmeyi bilmeyen insan mıdır? Medeni bir insan mıdır? Kendini yaratana teşekkür etmeyen nasıl medeni olabilir? Bu ibadetler insanın medeni olması için, insan olması için ve aynı zamanda bu haramlar insanın yine insanlığını korumak için. Sizi Allah temiz olan şeylerle rızıklandırıyor. O yüzden size şunlar haram kılıyor. Mesela bakıldığı zaman iğrenç olan şeyleri haram kıldı. Çünkü tayyip değildirler. Temiz, mesela diyelim ki fare temiz midir? Değildir. Mesela fareyi yiyen temiz midir? Değildir. O yüzden haramdır. Bir kısmı bakıldığı zaman taban fıtraten iğrenç olduğu için. Çünkü Allah tayyip olan, temiz olan şeylerle sizi rızıklandırmak istiyor. Rızık mı kalmadı da onu yiyeceksin? Dolayısıyla haram olan şeyi yiyen kendi şerefini beş para etmiş oluyor aslında. İnsanlık şerefine dikkat etmemiş oluyor. İşte bütün bu nizamı kuran Allah, sizin sarsılmamanız için dağları yaratan, sizi böyle bir karar merkezinde sizi yaratan ve huzurlu bir hayat yaşamanızı sağlayan, her şeyi idare eden, her şeyinizi ayarlayan, haberiniz bile olmadan her gün her şeyinizi ayarlayan, yiyeceğiniz domatese varana kadar, elmaya, armuda varana kadar her tarafta hepsini fışkırtan Zalikumullahu Rabbukum. İşte bu sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Yani yaratıcınız değil sadece. Zalikumullah. Bu Allah ama Rabbiniz olan Allah. Kanun koyanınız yani. Rabbin bir manası bu. Terbiye eden, koyduğu kanunlarla terbiye eden. Demek ki Allah Rab olan bir Allah'tır. İnsanlar hep yaratıcı bir Allah'a inanmak istiyorlar. Elbette yaratıcıdır ama ya sadece yaratıcı değil. Elbette her şeyi işitendir, her şeyi görendir ama sadece o kadar değil. Madem yaratan o, madem her şeyi işiten o, madem her şeyi bilen o, madem her şeyi gören o halde onun dediği gibi yaşamak zorundasınız. Mesajı verilmek isteniyor. Yoksa her şeyin Allah tarafından yaratıldığını herkes biliyor. Bu ayetin geldiği Mekke putperestleri de biliyorlardı bunu. Kur'an bilindik şeyi bir daha söylemeye gerek görmez. Bir şey için söylüyor. Tekrar bakın, düşünün. Yüksek bir imana ulaşın. Ama aynı zamanda bilin ki o Allah Rabbinizdir. Bunu söylemezseniz sonunda bakın bu ayetin sonunda Allah Azze ve Celle buraya temas ediyor. Zalikumullahu Rabbukum. Bunları anlattıktan sonra neden bunu söylüyor? Bunu söylemezseniz mesajı vermiş olmazsınız da ondan. Eğer bir insan, bir hoca mesela sadece Allah'ın varlığını anlatırsa vallahi İslam'ı anlatmış sayılmaz. Ben üniversitede talebeyken üniversitenin ufacık bir mescidi vardı. Köyden kalma bir mescit. Oraya bir hoca Diyanet'ten izin almış, gelip iki sene vaaz etmişti cuma namazlarında. Allah sizi inandırsın, iki sene boyunca aynı şeyi anlattı. Şu görünenler Allah'a ispat eder, şunlar Allah'a ispat eder, şunlar Allah'a ispat eder. Be hey hocam, farkında mısın, burası cami ve buraya gelenler de Müslüman insanlar. Müslüman insanlara bunu söylemenin bir gereği var mı? Cuma namazı kılmaya gelmiş adama Allah'ın varlığını ispat etmeye gerek var mı? Eğer Allah'ın nimetlerini sayarak imanı kuvvetlendirmek istiyorsan, bilesin ki iman la ilahe illallah'tır. Bunun sonunda bunu anlatmalısın. Madem ki bu kainat böyle mükemmeldir, o halde Allah Rabbinizdir. Siz ona itaat edeceksiniz, başkasına değil. İnsanların koyduğu kriterlere, kanunlara değil, Rabbinizin koyduğuna itaat edeceksiniz. Sen bunu söylemedikten sonra, sonunda bunu böyle bağlamadıktan sonra, senin anlattığın o Allah anlayışı ile kilisedeki papazın anlattığının ne kadar farkı olabilir ki? Papaz da Allah'ın varlığını anlatıyor. Papaz da Allah'ın kudretini, sanatını, rahmetini anlatıyor. Allah Azze ve Celle buna bir şey ilave ediyor. İslam Allah'ın varlığını anlatmak için gelmedi. Kainatın sahibinin Allah olduğunu söylemek için de gelmedi. Onun bir olduğunu söylemeye de gelmedi. Zaten yaratıcının bir olduğunu putperestler de biliyorlar, kabul ediyorlardı. Allah Azze ve Celle buna ilaveten bir şey söylemeye dinini gönderdi. Madem ki böyle, o halde onun dediği olmalı. Esma-ül Hüsna'nın anlatılması da bunun için. Ayetlerin sonlarında ekseriyetle, mesela Allah her şeyi işitendir, bilendir gibi Esma-ül Hüsna ile biter. Birçok ayetin sonu böyle biter. Allah semidir, basirdir der. İnna Allah ala kulli şeyin kadir der. Allah'ın sıfatlarını böyle anlatarak bitirir. Allah Azze ve Celle neden bu şekilde bitirir? Neden isimlerini tekrar eder? Zaten insanlar Allah'ın her şeyi işittiğini, bildiğini biliyorlar. Demek ister ki madem ki o her şeyi işitendir, madem ki her şeyi bilendir, madem her şeyi görendir, madem sizi yaratan O'dur, kainatı yaratan da O'dur, idare eden de O'dur. O halde O'na neden itaat etmiyorsunuz da insanlara itaat ediyorsunuz? Neden onu Rabbiniz olarak görmüyorsunuz, sadece yaratıcınız olarak görüyorsunuz? Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Bir kontrol edin kendinizi. Sadece yaratıcı bir Allah'a inanmak, inanmak değil. Bu iman değil. Sadece yaratıcı bir Allah'a Ebu Cehil de inanıyordu. Ebu Leheb de inanıyordu. Kilisedeki adam da inanıyor. İslam bunu söylemek için gelmedi. Madem ki böyle, zalikumullah, Allah madem böyle, Rabbukum, Rabbiniz de O. İşte Rabbiniz olan Allah bu. Dolayısıyla sizin kanun koyanınız böyle bir Allah. Her şeyi bilen, sahibi olan ve her şeyi bilen ve idare eden. O halde sizin Rabbiniz doğru bir Rab yani. Yani zalikumullah, sizin bu Allah'ınız böyle bir Allah. Rab olması layık olan bir Allah yani. Yani diğerlerinin Rableştirdikleri Rab olmaya layık değil. Zalikumullahu Rabbukum. Sizin Rabbiniz Allah bu. Öbürlerininki demek ki layık bir Rab değil. Rab olmaya layık olan değil. Yani kim yaratmışsa Rab da odur, ona itaat edilir. O halde Fetebârekallahu Rabbul Alemin. Rabbul Alemin olan Allah ne kadar yücedir. Huvel hayyü la ilahe illa hu. O Allah diridir ve ondan başka ilah yoktur. O diridir, daima hayat sahibidir. Ezelidir yani ve ebedidir. Onun hayatı kendindendir. Başkasından almış değil. Onun dışındaki bütün varlıkların hayatı Allah'tandır. Allah'ınki kendindendir. El-Hay ismi ona layıktır. Biz de hayat sahibiyiz. Allah da hayat sahibi. Ama biz El-Hay değiliz. Hayvanlar da hayat sahibi, bitkiler de hayat sahibi. Hatta dağlar, taşlar da kendince bir hayata sahip. Hayatlar farklı, ölümler farklı. Çeşit çeşit hayat var. Meleklerin hayatı, şehitlerin hayatı, hayvanların hayatı, insanların hayatı, mezardakilerin hayatı, cinlerin hayatı, bitkilerin hayatı hep farklı farklı. Bir sürü hayat çeşitleri var. Ama hiçbirin hayatı kendinden değil. Hiçbirisi el-hay değil. El-hay olan, hayatın sahibi, gerçek sahibi olan odur. Elbette bir başlangıç lazım. Filan filandan, filan filandan, filan filandan. Peki ilk olan nereden? Mutlaka bir ilk var. Trenin 70. vagonu 69'a bağlı, 69. 68'e bağlı. Böyle gelirseniz ikinci vagon birinciye bağlı. Birinci vagon da lokomotife bağlı. Lokomotif bir yere bağlı değil. O kendisi bizzatihi güç kaynağıdır. O güç kaynağıdır. O başka bir yerden gelmiyor onun gücü. 70. vagonu 69 çekiyor. 69-68 çekiyor ama o lokomotifi çeken bir şey yok. Başka bir motor yok. O kendisi güç kaynağı. Mutlaka böyle bir şey lazım yani. Teselsül batıldır yani. O onu, o onu, o onu, o onu. Bu bir yerde durmak zorunda. 70.yi 69 çeker. 69. vagonu 68. vagon çeker ama bu bir yerde durmak zorunda. Bu ile nihaya, kıyamete kadar böyle gitmez. Sonsuza kadar böyle gitmez. Teselsül batıldır. Bir yerde durur bu. Birinciye geldiğiniz zaman bunu kim çekiyor? Bu lokomotifi kim çekiyor diyemezsiniz. Çünkü onu çeken yoktur. Bir yerde durmak zorundadır. Aklen ve mantıken de bu böyledir. Teselsül olamaz. Silsile yani. Sürekli silsile halinde bu devam edemez. Bir yerde durmak zorunda. İşte Allah Azze ve Celle El-Hay olarak o işin başı kendisi. Hayatı yaratan O. Hayat veren O. İnsan öldüğü zaman ondan hayatı çekip alıyor. Başka bir hayat veriyor ona. Yine o bir hayatın içerisinde aslında. Hayatın şekli değişiyor. Artık vücudu hareket etmiyor. Ama başka bir hayatın içerisinde. Hayatın içinde olmasaydı melek gelip ona soru sorar mı? Mezardaki adama melek soru soruyor. Rabbin kim, dinin ne? Peygamberin kim diyor. Hayat sahibi olmasa ona soru sorulur mu? Aklı olmasa, o duymasa ona soru sorulur mu? cevap verebilecek hali olmasa soru sorulur mu? Aklı olmasa cevap verebilir mi? Demek ki hayat içerisinde belli bir hayatı var onun da ama bizim hayatımızdan farklı bir hayat. Nasıl ki bizim hayatımızla bitkilerin hayatı aynı değil. Nasıl ki bitkilerin hayatıyla hayvanlarınki aynı değil. Nasıl ki bizim hayatımızla meleklerin hayatı aynı değil. Hayatlar farklı farklı. Bu dünyada yaşayanla mezardakinin de hayatı farklı ama o da bir hayat içerisindedir. Dolayısıyla bütün hayatlar hepsi el-hay olan, hayatın kendisi olan hayat ondandır. Varlığı kendindendir. Onun varlığı vacibül vücuttur. O olmazsa olmaz çünkü varlıklar var. Bu kadar varlık varsa onu bir yaratan olmak zorundadır. Mef'uller var. Fiiller var. Ve bir fail lazım. Bir fiil varsa bir fail lazım. Ben şu masaya vuruyorsam, burada bir vurma fiili gerçekleşiyorsa, elbette bir vuran var. Bir vurma varsa, bir darp varsa, bir darip vardır elbette. Bu kadar varlık varsa elbette ki, bu varlıklara bir hayat veren vardır. Dolayısıyla onun varlığı vacibül vücuttur, olmazsa olmaz. Ama diğer varlıkların varlığı vacibül vücut değil, olmasalar da olurdu. Onların varlığı mümkünül vücuttur. Varlıkları mümkündür, olmayabilirdi. Olmayabilirlerdi. Allah ol dedikleri için oldu. Onlara ol dedi, ondan sonra oldular. Yani Allah Azze ve Celle oldurmasaydı onlar olmazdı. Olmaları şart değildi, vacibül vücut değildiler. Hayatları kendinden değildir. Allah onlara hayat vermeseydi onlar hayat bulamazlardı. O yüzden bir zat var ki hayatı kendinden olan, el-hay olan Allah'tır. O Allah el-haydır ve la ilahe illahu, ondan başka da ilah yoktur. Yani madem ki hay olan O'dur, yaratan, hayatı yaratan O'dur, hayat veren O'dur. El-hay hem kendisi hayat sahibi hem de hayat veren. Muhyim. Eğer hayat sahibi olmasa hayat veremezdi. Hayat sahibidir, hayatın kaynağı O'dur ve hayatı verebilmektedir. Eğer hayatı verebilecek bir ilah olmasaydı, o zaman bize kim hayat verebilirdi? İlahın hayat verebilmesi lazım. İlahlaştırılmış olanlar hayat verebiliyorlar mı? Veremiyorlar. O zaman neden ilahlaştırılıyorlar? Neden hayat veremeyenler neden ilahlaştırılıyor ve Rableştiriliyor? Allah Azze ve Celle bakın el-hay diyor. Ben hayyim ey kullarım. Hayat benden, ben size hayat verdim. Ben hay olanım. Hem kendim ezeli bir hayata sahibim, başlangıcım yok. Sonum da yok, ezeli ve ebediyim. Zaman yokken ben vardım, zamanı ben yarattım diyor. Hayatı ben yarattım, zamanı da ben yarattım. Zaman yokken, hayat yokken ben hayat sahibiydim. Bize kendisini tanıtıyor. Biz merak ediyoruz. Bizi yaratan Rabbimiz nasıl acaba? Allah da bize cevap veriyor. Ben böyleyim diyor. O bize bu gaybi bilgileri vermese, kendisi bizim için gayiptir. Biz bilemiyoruz. Biz nasıl bilecektik? Merak ediyor insan, Allah da cevap veriyor. Sorularımıza aklımızın alacağı kadarını, bir bardağa bir denizi dolduramazsınız. İnsan aklının alacağı bir yere kadar aklımıza göre veriyor. Nasıl ki rızıkları verirken bizim bedenimize göre veriyorsa, bedenimizin neye ne kadar ihtiyacı varsa o kadar veriyorsa, onların sertliğini bile dişimize göre ayarlıyorsa, çenemizin gücüne göre ayarlıyorsa, verdiği bilgileri de kalbimizin ve aklımızın gücüne göre ayarlayıp o şekilde veriyor. Bilgiler verilirken de ölçüyle veriliyor. Allah kendisini bizim anlayamayacağımız şekilde anlatsaydı ne anlayacaktık? Anlayacağımız kadar veriliyor. Daha ötesi, derin tefekkür sonucunda biraz daha o mütefekkir olanlar biraz daha iyi anlamışlardır. Biraz daha detayını anlamışlardır ve Subhanallah demişlerdir. Yüksek bir imana sahip olmuşlardır. Ama hakikatte onlar da Allah'ı tam olarak anlamış değillerdir. Çünkü bu insan için mümkün değil. Allah'ı hakkıyla anlayabilmek Allah olmakla mümkündür. Bu da insan için mümkün olmadığına göre o halde insan Allah'ı hakkıyla da anlayamaz. Peygamberler de dahil olmak üzere. Cebrail de dahil olmak üzere insan Allah'ı hakkıyla anlayamaz. Allah'ı anlayabilmek için Allah olmak lazım. Yaratmak nasıl bir şey? El hay olmak nasıl bir şey? Hayat sahibi ve hayatı veren, canlandıran olmak nasıl bir şey? Her şeye gücünün yetmesi, ol deyince oldurabilmek nasıl bir şey? Her şeyi işitmek ve her şeyi aynı anda cevaplandırabilmek, bütün kullarının dualarına aynı anda icabet edebilmek, hepsinin rızkını gönderebilmek nasıl bir şey? Anlamak mümkün değil. Allah kendi bildiği gibi. Bize sadece gereken kadar veriliyor. İnsan bunlar üzerinde kafa yorduğunda, Efendimiz buyuruyor, bir adam böyle kafa yordu ve en son dedi ki, Allahümme lekel hamd. Kemâ yenbagî li celâli vecihike ve azîmi sultânik. Allah'ım hamd sana ama ne kadar hamd bilmiyorum. Hamd sana ama fakat ne kadar hamd edeceğim bilemiyorum. Ne kadar layıksan o kadar. Senin azim sultanına, hükümranlığına ne kadar layıksa o kadar hamd olsun sana. Melekler şaşırdılar. Ya Rabbi dediler, bu adama ne kadar sevap vereceğiz? Bilemediler. Çünkü öyle bir laf etti ki, ne kadar layıksan o kadar. Onun layık olması da sonsuz. Çünkü sıfatları sonsuz. Sonsuz sıfatlara sahip olanın sonsuz hamde layık olması en doğal ve doğru olan şeydir. Ne kadar sevap vereceğiz ya Rabbi? Sonsuz mu sevap vereceğiz? İnsan sonsuz kere elhamdülillah dese, her biri için bir sevap alsa sonsuz sevabı olur. Ne kadar vereceğiz ya Rabbi? Allah buyurdu ki, kulumun dediğini aynen yazın, siz bana bırakın. Ben ona kıyamet günü gereken sevabı vereceğim. Aynen böyle yazın kulumun dediğini. Ya Rabbi layık olduğun kadar dedi. Öyle yazın. Allah Azze ve Celle bize sıfatlarından bahsediyor. Sonunda da diyor ki işte Rabbiniz olan Allah bu. El-Hay'dir o Allah. Madem ki başkası El-Hay değil. Sizin peşinden gittikleriniz El-Hay mıdır? Hayatı kendinden mi? Yoksa Allah tarafından mı? Hayat verebiliyor mu? Veremiyor. O halde La ilahe illahu, ondan başka ilah yok demek ki. O zaman neden başkalarını ilahlaştırıyorsunuz? Neden başkalarına dua ediyorsunuz? Fed'uhu muhlisine lehuddin. Al dini Allah'a halis kılarak sadece ona dua ediniz. Madem ki El-Hay odur, madem ki yeryüzünü karar yeri kılan odur, gökyüzünden sizi koruyan, gökyüzünü bir tavan gibi yapan, sizi koruyan, o meteorlardan koruyan, güneş ışınlarından koruyan, velhasıl bütün kainatı yaratan, idare eden madem odur, o halde sadece ona dua edeceksiniz. Başkalarına niye dua ederler? Velilere, mezardakilere, büyük insanlara, ya Abdülkadir Geylani şu işimi hallet diye mesela, neden Abdülkadir Geylani hazretlerine dua eder, ondan talepte bulunurlar? Neden ey falan zat benim şu işimi hallet derler? O zat her şeyi işiten biri mi? Dua kime yapılır? Her şey işitene yapılır. Her şeyi işitecek birisi mi? Allah'ın sıfatıdır semiye. Her şeyi işitmek Allah'a mahsus. O her şeyi işitiyor mu ki ona dua ettin? Ve dua edilen herkesin duasına icabet edebilmeli. O zat sen duanı icabet edebilir mi? Sana yardım edebilir mi? Buna kudreti var mı? Öyle bir zata dua etmelisin ki her şeye kadir olmalı. Sana yardım edebilmeli, isteklerini karşılayabilmeli. Acaba o dua ettiğin zat öyle birisi mi? Sen ne diyorsun yani? Allah'ın sıfatını bir insana mı veriyorsun? Bu şirktir. Daha evvel de söylemiştim. O zaman niye İyyâke nestaîn diyorsun? Deme. Yalnız senden yardım isteyeceğiz ya Rabbi diye Allah'a söz veriyorsun. O zaman niye söz veriyorsun? O zaman senin Fatiha'nda İyyâke nestaîn olmasın. O zaman senin Fatiha'nda İyyâke nâbudu da olmasın. Çünkü yalnız Allah'a ibadet edeceğim diye söz veriyorsun. Halbuki dua ibadettir diyor Peygamberimiz. Yalnız Allah'a ibadet etmek, Allah'a dua etmek aynı manadadır. Yalnız Allah'a itaat edilir ve yalnız Allah'a dua edilir. Bunun sözünü veriyorsun çünkü dua ibadettir. Yalnız sana ibadet edeceğiz dediğin zaman bunun sözünü vermiş oluyorsun aynı zamanda. Yalnız sana itaat edeceğim ve yalnız senden isteyeceğim. Yalnız sana dua edeceğim. O zaman ya kenabudu da demem. Ya kenabudu ve ya kenestain demiyorsan, demeyeceksen o zaman ihdinas sıratal müstakim de diyemezsin. Çünkü sen zaten sıratı müstakimi istemedin ki. Sıratı müstakim zaten budur. Allah'tan başkasına kulluk yapmamak sıratı müstakimdir. Sen Allah'tan başkasına kulluk yapıyorsan o zaman neden ihdinas sıratal müstakim diyorsun? Onu da kaldır Fatiha'dan. Ne kaldı? O zaman sıratallezîne en'amte aleyhim de diyemezsin. O peygamberlerin yoluna bizi ilet. Diyemezsin çünkü peygamberler Allah'tan başkasına kulluk etmezdi, dua etmezdi. Sen onların yoluna ilet diyorsun ama onların yolundan gitmiyorsun, başkalarına dua ediyorsun. O zaman sıratal lezîne en'amte aleyhim de diyemezsin. O zaman gayril mağdûbi aleyhim vele dâllîn de diyemezsin. Çünkü sen mağdûbi aleyhim olan Yahudiler gibi, gazaba uğramış olan Yahudiler gibi, dâllîn olan, sapıtmış olan Hristiyanlar gibi, Hazreti İsa'yı tanrılaştıranlar gibi, Uzeyr'i tanrılaştıranlar gibi sen de birini tanrılaştırmış oluyorsun. Ona dua etmekle. O zaman gayrın mağdûbi aleyhim vele dâllîn de deme. Amin de deme. Zaten amin desen de kabul olmaz. Bunun, o zaman senin neyin kaldı? Hadd-i zatında elhamdülillah Rabbil alemin de deme. Çünkü Rabbul alemin oysa o zaman ona dua edilir. Errahmanirrahim de deme. Rahman Rahim oysa ona söylenir. Merhamet onda. Melik-i yevmiddin de deme. Demek ki senin başka meliklerin varmış kıyamet gününde seni kurtaracak olan demek başka meliklerin de var. O zaman melik yevmiddin de deme. İyisi sen Fatiha'yı okuma. Madem Allah'tan başkalarına dua ediyorsun o halde Fatiha okuma. Allah Azze ve Celle madem ki ondan başka ilah yok o halde fed'uhu. Ona dua edin. Birkaç ayet evvel hatırlarsanız geçen hafta bu konu üzerinde yine durmuştuk. Ayet tekrar ediyor, aynı meseleye getiriyor. Önemli bir noktayı tekrar ediyor. Tekrar dikkatimizi çekiyor. Madem ki kainatın sahibi, idare edeni odur, o halde ona dua edeceksiniz. Dini Allah'a halis kılmak, muhlis olarak, muhlisine lehuddin, dini Allah'a halis kılarak ona dua edin. Yani ondan başkasından istemeyerek, sadece ondan isteyerek, dini Allah'a halis kılmak. Yani ondan başka bir makam tanımayarak halis olmak, safi olmak demek. Safi, Allah'tan başka bir şey kalmasın yani kalbinizde. Allah'tan başka bir yardımcı düşünmeyesiniz yani. Safileşin yani. Safileşin. Nasıl ki mesela su saf olur. Safi su. Tertemiz. Ne demek? İçinde başka bir şey olmayan demek. Yani kalbinizde başka bir şey olmasın. Muhlis olarak, halis olarak, halisleşmiş olarak, safileşmiş olarak, şirkten zerre kadar bir eser kalmayacak şekilde. O şekilde Allah'a yalvarın. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Çünkü hamd Rabbul Alemin olan Allah'adır. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre o demiştir ki La ilahe illallah ya da la ilahe illahu diyen kimse, yani Allah'tan başka bir ilah, bir otorite yoktur diyen kişi sonra da Elhamdülillah Rabbil Alemin desin. Bu şekilde Allah'a hamd etsin. Madem ki din Allah'a halis kılacaksınız, o halde Rabbul Alemin olan Allah'adır hamd diyeceksiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek bitireceksiniz. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan, senin medeniyetini kurmak için gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.